Ayrım 8.
Nedir problem? Madonna Baffo inanılmaz soğuklukta bir sesle cevap verdi. Sadece bizi nereye götürdüklerini öğrenmek istemiştim. Konstantinopolis dedim. İyi haberlerle doluydu. Konstantinopolis ha? Anlıyorum. Teşekkürler Signor Veniaro dedi ve örtüyü kapattı. Konuşmayı becerebildiğim kadarıyla nöbetçiye aktardım. Başıyla anladığını ifade etti. Kadınların basitliği diye tercüme edilebilecek bu durumun ne kolay anlatıldığına ikimiz de güldük. Daha sonra konunun kapandığını düşündüm ve derinde bir acı hissettim. Bu iki kadın bir haftadan daha fazladır gelecekleri hakkında hiçbir bilgileri olmadan çaresiz ve yapayalnız duruyorlardı. Kim bilir ne korkunç şeyler türetmişlerdi hayallerinde. Şimdi gerçeği biliyorlardı ve içleri daha da sıkılabilirdi. Madonna Baffo, babasının gemilerini ve güvenli limanını gözleriyle görmüştü. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Eğer Korfu onun için bu kadar bilinmez idiyse, herhalde barbarların ve inançsızların şehri Konstantinopolis dünyanın sonu sayılabilirdi. Belki de onun yanına gidip yüreğini ferahlatmalıyım diye düşündüm. Ona bu kentin Hristiyan dünyasında bir eşi daha olmayan büyüklükte, Venedik'ten bile daha zengin ve düzenli olduğunu anlatmalıydım. Ama gerçek yaşamında asla göremeyeceği peri masalları olurdu bunlar. Erkekler için gemiler ve madenler varsa, kadınlar için de geriye kalan haremde kölelikti. O küçük kısa konuşmaya kadar kafamın gerisine atmayı başarabildiğim acı geri gelmişti. Ve gerçekten de derinden vuran bir ağrıydı bu. Üstelik bunu paylaşamıyordum. Türklere kadınlardan söz edilemiyordu. Bir de zaten onlar kadınlardan bile daha aşağıydılar. Onlar Allah'ın isteğiyle köle olanlardı. Genç kadınların yaşadıkları iç sıkıntısını bir parça anlayabiliyordum. Bu çektiğim acıyı daha da içselleştirdi. İltihaplandırdı. Hatta kangrenleştirdi. Hiç olmazsa onlar bunu birbirleriyle paylaşabiliyorlardı. Konuşmayla irin akabilirdi. Benimse hiç kimsem yoktu. En sevgili ve en yakın dostum olan Hüseyin'le bile konuşamıyordu. İtiraza ve şikayete hiç mi hiç hakkım yoktu. Seçimimi kendim yapmıştım ve şimdi bir Türk gibi bunun gereklerini yerine getirmeliydim. Son günlerde kuşku ve korkular kafamın içinde kör dövüşü yapıp duruyorlardı. Bazen öylesine bir ruh haline giriyordum ki, denizcilerle oturup yapacağım hoş bir sohbetten vazgeçip, gemide tek başıma bu acıyı çekebileceğim bir yer arıyordum. Bulduğum yerse yiyecek dolu varil ve kutuların arasıydı. Türkler yalnızlığı sevmiyorlardı. Onlar için en kötü birliktelik bile yalnızlığın şiddetinden daha iyiydi. Hüseyin bana bunun eski zamanlardan kalma bir duygu olduğunu söylemişti. Steplerde, çöllerde geçen uzun ve lanetli bir tek başınalık. Yine de bir Hristiyanın karakter özelliklerine hürmet ediyorlardı. Gözlerinden tek başına bir aklın neler ürettiğine dair kuşkular geçen aşçı bile, kutularda bir şeyler aranırken saygılı bir tavır içinde oluyordu. Bu köşenin bir yanı kadınlara ayrılmış bölümle bitişikti. Ne büyük bir çelişki. Ben burayı kendimden kaçabilmek için, kendi irademle bulmuştum. Ama öte yandan bu, kadınların asla istemedikleri bir mahpusluğun da yeriydi. Sadece bir duvar. Aramızdaki tahta parçalarının birinin üzerinde Baffo Korfu yazıyordu. Kendimi ondan koparıp sakin, huzur verici, zihin yıkayıcı denize bakmayı tercih edebilmem bayağı zaman almıştı. Günlerden bir gün her şey karışıverdi. Ortalık olağanüstü sakindi. Kürekler ıskarmozlarda ritmik sesler çıkarıyordu. Sancak tarafında biraz önce Patmos'u görmüştük. Bu detayı net olarak hatırlıyordum. Çünkü bu ada her yerde Senjan'ın evi olarak bilinirdi. Ve benim hissettiklerim de bu gerçeğin vurgulanmasından ibaretti. Bir sandık yığının yanında Sofia Baffo göründü. Kollarında dikkatle taşıdığı bir bohça vardı. Bununla tam bir zıtlık oluşturan ilk karşılaşmamızı düşündüm. Adımlarına hala bir müzik eşlik ediyor gibiydi. Ama bu daha çok bir cenaze müziğini andırıyordu. O yaklaşırken düşündüm ki onu bu şekilde kavramak belki de daha kolaydı. Küllenmiş bir odun alevler içindekinden çok daha kolay tutuşabilirdi ne de olsa. Şu anda Madonna Baffo'da bana böyle sönmüş bir odun parçası gibi görünüyordu. Apollo'nun altın atlıları gibiydi. Onların ışıkları da gökyüzüne dağılıp saman yolunu yapmışlardı. Onun da son yolculuğunun ateşleri mutlaka Akdeniz'de bir iz bırakacaktı. Ve Konstantinopolis'e ulaştığımızda geride yalnızca o parlak iz kalmış olacaktı. Bakarken bunu görebiliyordum. Esir düştüğünden bu yana aynı pırıltılı elbiseyi giyiyordu. Ve giderek daha zayıflıyordu. Eşarbının altından görünen saçları bile parlaklığını yitirmiş gibiydi. Havaya dağılan o güzel kokusu olmasa onun yaklaştığını anlayamazdım. 3 adımda Bafo'nun kızı varlığımı hissetti ve bana baktı. Daha bir olgunlaşmış ve incelmişti. Sanki bana yaklaşırken. Hemen topuklarında dönüp uzaklaşmaya yeltendi. Gitme, gitme diyen sesin fısıltıdan biraz fazlaydı. Durdu, döndü. Bunlar birbirinden kesinlikle ayrılabilen aralıklı omuz hareketleriyle yapılmıştı. Bana doğru 1 ya da 2 adım attı. Ama hissedebiliyordum. Tam olarak güvenmiyordu. Ne istiyorsun diye sordu. Bunu çok sessizce söylemişti. İşitilmekten korktuğu belliydi. Nasılsın? Nasılsın diye sordum. Sevgi dolu bir yumuşaklıkla. Bakışları bana ne kadar salak ve duyarsız olduğumu anlatır gibiydi. Bu koşullar altında zaten nasıl olabilirdi ki? Bu soru bir cevabı hak etmiyordu. Üzgünüm diye kekeledim. Sonra cesaretlenip kollarındaki nedir diye sordum. Bana şöyle bir baktı, yanıma yaklaştı. Kucağındaki bohçanın ucunu azıcık açıverdi. Kalbim yerinden hopladı ve gördüklerim karşısında kafam yine karıştı. Kollarında tuttuğu en sevdiği minik köpeğiydi. Hala, hizmetkarlar, kanaryalar, köpekler ve işte bu en sonuncusuydu. Hayvanın yarı açık ağzındaki sivri diş tuhaf bir şikayet gibi görünüyordu. Ne diyeceğimi bilemedim ve sonunda sersem bir şekilde dudaklarımdan üzgünüm sözü döküldü. Eminim öylesin diyen bir bakıştı gözlerindeki. Sonra o küçük yaratığı sarıp sarmaladı. Kenara yanaşıp sessizce denize baktı. Bana tekrar dönüp bakana kadar uzunca bir süre geçmişti. Gözlerini görüyordum. Kupkuruydular. Kireç gibi. Göz kapakları yanıyor olmalıydı. Adı şöyle böyleydi. Değdiği her yeri kavuran bir bakışla bunu söylemişti. Şöyle böyle. Çünkü yarı kahverengi yarı beyazdı. Ona küçücük bir yavru olduğundan bu yana bakıyordum. Son sözleri bir hikayenin acıklı bitişi gibiydi. Babamın Korfu'ya gitmesinden önce bana bıraktığı bir armağandı o. Üzgünüm diye tekrarladım. Ona tek başıma elveda demek istiyordum ama sen buradasın. Üzgünüm dedim 3. kez. Gidiyorum. Ve ayağa kalktım. Bir dakika dedi. Türklerin paraladığı sandık parçalarının yanındaydık. Evet, uzun süredir yapayalnızım ve düşünmek için bol bol zamanım oldu diye devam etti. Ne konuda diye sordum. Benim düşüncelerimi kelimeleştiriyordu. Merak ediyordum. Evet. O akşam şövalyelerin gemiyi işgal etmelerinden önceki akşam. Arkadaşına söylediklerin. Evet. Tabii ki Hüseyin bir Türk. Şüphesiz. Hayır. Onu demek istemedim. Benim için söylediklerin. Oh. Yüzüm kızarmıştı. Her şeyi duymuştu demek. Bunu söylemek istememiştin değil mi? Kafasını sessizce salladı ve arkasını döndü. Hayır hayır diye haykırdım. Onu demek istemiştim. Bu kadar eveleme gevelemeden sonra kendimi yere bakarak saf bir şiirsellik içinde buldum. Ben onun gözlerine yakalandığımı düşünüyordum ama galiba o da aynı tuzağa düşmüştü. Sözler ve zamanın anlamını kaybettiği bir anın içinde yuvarlanmıştık. Davranışların, el tutuşların, paylaşılan duyguların yanında lafı bile edilemezdi. Her şey bildik aşk konuşmalarıydı. Ama ben hala bunları kağıda aktarırken yetersizliğin kollarındayım. O kadir olanın sözlerine başka ne katabilirim? Ve o 7 ses, onların adlarını söyledi. Ben yazmak üzereydim ve cennetten bana seslenen birini duydum. Gök gürültüleri içinde diyordu ki, onları yazma. Binlerce yıl gibi hissedilen birkaç dakika sonra o gök gürültüsünü duyduk. Ölümlüler olarak bunu yaşamak zorundaydık. O güzelim avuçlarını, bileklerini ateşli veda öpücükleriyle donatırken bana dedi ki, sadık ol aşkım, aşkım diye yemin ettim. Seni kurtaracağım ve birlikte o mutlu sona ulaşacağız. Yaşadığım sürece bunun için sana söz veriyorum. 14. Sisli kayalıklarda nöbetçilerin durduğu Lesbos ve Limnos'un dantelli kıyılarına dolaştık. Bunların silahlarının morumsu uzun gölgeleri uzanıp gidiyordu sularda. Doğal güzellikler umurumda değil gibiydi. Aklım fikrim tekrar Sofya'ya ulaşmak ve baltayla paralanmış tahtaların arasından ona aşkımı bir kez daha fısıldamaktaydı. Tutkuyla dolu o buluşma asla tekrarlanmadı. Sönen bir ateşin son kıvılcımları gibiydi daha sonraki konuşmalarımız. Eğer mümkün olabilseydi, ne kadar isterdim gibi sözlerle başlayan konuşmalar, umutsuzlukla yüklü uzun suskunluklar, bakışmalar. Aramızdaki ateş beni hiçbir şans olmamasına karşın koşulları zorlamaya itiyordu. Hüseyin'e açılmaya karar verdim. Aşkımıza ihanet etmeyi düşünmüyordum. Yalnızca Türklerin merhamet denizine oltamı sallayacaktım, o kadar. Hüseyin, dostum merak ediyordum diye başladığım cümleyi tamamlamama bile izin vermedi. Elini omzuma koydu. Genç dostum dedi, sorma bile bunu. O seçenekler sana başta sunulmuştu. Ama şimdi artık çok geç. Sana özgürlüğünün verileceği Tripoli limanı gerilerde kaldı. Kısa bir süre içinde Konstantinopolis'e varacağız ve Uluç Ali rotasında kararlı. Kendini Allah'a bırak, ona güven. Önümüzdeki günlerin senin için neler hazırladığını birlikte göreceğiz. Başka bir şey söylemedim. Omuzumdaki el sessiz bir uyarıydı. Bu arayışımda yeterince önlem aldığımı düşünmüştüm ama şimdi görüyordum ki dayatmam yalnızca özgürlüklerimizi değil, hayatlarımızı da tehlikeye düşürebilirdi. Hareketsiz bekleyişim uzun sürmedi. O gece Türkler kutsal şehir Mekke'ye doğru yaptıkları ibadetlerinin yönünü değiştirmişlerdi. Artık Dardanel'e gelmiştik. Ertesi sabahsa altın boynuzlu Konstantinopolis pusun içinde ikinci bir güneş gibi parıldıyordu. Demir atılıp yükler indirildikten aşkımla bir kez daha konuşabilme şansım oldu. Santa Lucia'nın San Marco amblemli bayrakları, kutsal haçı, Meryem Ana tasvirleri küpeşteden aşağı sarkıtılmıştı. Etraftaki gemilerden bu zafer işaretlerini görenler selam duruyorlardı. Sultanın payı olan 5 sandık hemen toparlanıp sarayın gösterişli deniz kenarı surlarındaki gümrükçülere yollandı. Madonna Bafo'ya küçük köpeğini denizin koynuna bıraktığı noktada rastladım. Olan biteni izliyordum. İkonlarımızın başına gelen rezilane durumun onu perişan etmesinden korkuyordum. Ona baş aşağı edilmiş bile olsalar, cennetin sahiplerinin doğru insanların dualarını duyacaklarını söylemeliydim. Seslendim. Orada olduğumu belli ettim. Ama bana dönmedi. Gözlerini manzaradan ayıramıyordu. Yüzlerce gemi, balıkçılar, kadırgalar, tıpkı Venedik pazarındaki insan kalabalığı gibi. Deniz kıyısındaki surların dibinde inanılmaz bir hareketlilik vardı. Arkada saraylar ve yoksul mahalleler arasındaki minare ve kubbeleriyle şehir yükseliyordu. Sofya, dinimize yapılmış hakaretin farkında bile değildi. Konstantinopolis burası mı diye sordu. Evet dedim. İlgisini çekebilmek için bütün bilgimi döktürmek istiyordum. Ama yalnızca evet. Burası Konstantinopolis'tir dedim. Açıktı. Dünyada bundan daha büyük bir şehir yoktu. Ona önemli yerleri göstermeye ve anlatmaya başladım. Türkler buraya İstanbul diyorlar. Anlamı Müslümanı çok olan yer demekmiş. Şu büyük kubbe Ayasofya'dır. Senin o güzel adının da kaynağı olan Ayasofya. Bir zamanlar Hristiyan aleminin en büyük ibadet yeriydi. Yüzlerce yıl sürdü bu. Sonra da Türklerin eline geçti. Onun altında gördüğün daha küçük kubbeler Aya İrininkiler ve o sütunlar. Benim rehberliğimden hoşlanmıyordu. Onun konsantrasyonunu kesinlikle bozmamamı isteyen bir sesle "Tanrım, muhteşem!" dedi. 15. Hüseyin bana karşı sabırlı davranmıştı. Ve karaya çıktıktan hemen sonra geldiğimiz sur içindeki meydanda ağır ağır dolaşmaktan hoşnut görünüyordu. Bir an içinde olsa Sofya'yı görebilmek ve nereye götürüleceğini öğrenmek arzusuyla yanıyordu. Konstantinopolis'in rıhtımları bizim dükkanın balkonunun altındaki düzenli olanlara göre çok gürültülü, patırtılı ve karışık görünüyordu. Şehir çeşitli boy ve cinsten karıncaların bir araya geldiği bir karınca yuvası tepesine, hatta 3-4 tane karınca yuvası tepesine benziyordu. İtişip kakışmalar, dövüşmeler, öne arkaya, sağa sola anlamsız koşuşturmalar hemen göze çarpıyordu. Sadece tıpkı yuvada özenle istiflenen karınca yumurtaları gibi yiyecek maddeleri de daha bir dikkatle toparlanıp insanlara ya da hayvanlara yükleniyordu. Yine de bu amaçla aceleyle yapılan en az 20 hareketin yalnızca biri akıllıca oluyordu. Sanki dünyanın çeşit çeşit milletine ait oyun kartları hiçbir kuralı bilmeden yalnızca ortalığı allak bullak etmek isteyen bir küçük çocuk tarafından karıştırılmış gibiydi. Bu da çok tuhaf durumlara yol açıyordu. Bir tarafta fil dişi işlemelerle bezeli, ince, Çin işlerinin başında bir koca Afrikalı zenci, diğer tarafta sırtına yüklenmiş vahşi görünümlü fil ve gergedan dişlerinin ağırlığı altında iki büklüm, kaburgaları sayılacak kadar sıska, beline doladığı bezden başka üzerinde hiçbir şey olmayan yarı çıplak bir ufacık Çinli. Şişko İtalyanlarla Arabistan'dan gelmiş kokular için hangi dilde olduğunu Allah bilir, pazarlık eden yılan gibi kaygan derileriyle sakin Hintliler. Tahıl çuvallarını sanki çok değerli amber yüküyle doluymuş gibi dikkatle gözeten beyaz başörtüleri ve beyaz elbiseleriyle etten kemikten yapılmamış gibi duran sessiz, hayaletimsi, gizemli Araplar. Ve her yerde Türkler, değişik biçim ve boyutlarda Türkler. Zenginler, dilenciler, balıkçılar, tüccarlar, paşalar, askerler, amiraller, yan kesiciler ve gümrük görevlileri. Yabancı bir ülkede bir Türk hemen fark edilebilir. Ama kendi ülkelerinde hepsinin ortak özelliğinin ne olduğunu bilebilmek olanaksızdı. Görünen oydu ki buradaki en karikatürümsü millet Venediklilerdi. Bu karmaşanın içinde olup onu objektif bir şekilde izlemekten hoşnuttum. Deneyimlerimden biliyordum, kalabalıkla bütünleşmek bu çılgın muhabbetin parçası olmak zor değildi. Bunun benim kendi yaşam biçimim oluvermesi çok kolaydı. Ve hatta kendimi bir anda onun dualarıyla kaderim için gözyaşları dökerken bulabilirdim. Beriyan'da bir aydan fazladır denizde olmaktan ötürü attığım her adım acıyla kemiklerimi sızlatıyordu. Başka yerlerden getirilmiş büyük bir yün kumaş balyasının üzerine oturtulmuştum. Böylelikle hiçbir rahatsızlık duymadan kendime daha kolay gelebilirdim. Rıhtımdaki çeşitli insan cücünasında tek bir eksiklik vardı. Bu kadındı. Hiçbir ırk ya da milliyetten kadın yoktu ortalıkta. Venedik limanını arşınlayan boyalı fahişeler bile yoktu. 3 aylık deniz serüveninden sonra karaya yeni çıkmış iki adamın umutsuz fısıldaşması da bunun üzerineydi. Ama yine de böylesi bir sohbet için daha güvenli bir yere gitmeleri şarttı. Sofia Buffon'un bunca erkek arasında karelerin içinde bir daire gibi duracağından emindim. Onu ilk gören Hüseyin oldu. Buffon'un ince uzun, altın sarısı silüetini değil de sabah boyunca Uluç Ali ile pazarlık edip duran kısa boylu yapışkan tüccarınkini araması ne denli akıllı olduğunun göstergesiydi. Kız ve hizmetçisi çarşaflara sarılarak gemiden indirilmişlerdi. İnsandan çok gelip geçen gölgelere benziyorlardı. Hüseyin onları gösterdikten sonra ancak hangisinin o olduğunu söyleyebilirdi. Alışıldığından çok daha uzun boyluydu ve çevresindeki değişik ortamı görebilmek için yüzündeki örtüyü kımıldatıp duruyordu. Canı sıkılan köleci adam onu ikaz etti. Belki bu şekilde o etrafını daha iyi görebiliyordu ama etrafı da onu daha iyi görebiliyordu. En değerli malını bir rıhtımda eğlencelik gibi göstermeye hiç niyeti yoktu adamın. Neyse ki tüccarın onları bekleyen bir kapalı tahterevanı vardı. Sofya ile hizmetçisini çarçabuk bindirdi bunu. 8 tane çam yarması hamal dev adımlarla uzaklaştırıverdiler tahterevanı. Zavallı bacaklarım tüm acılarına karşın yine de ileri atılmak istedi. Ama Hüseyin'in omuzumdaki ağır eli bunun aptalca olacağının işaretiydi. Hüseyin beni evine götürdü. Orada öylesine iyi karşılandım ki onun öz oğlu olsam ancak bu kadar büyük bir samimiyet görürdüm. Daha önceki Konstantinopolis ziyaretimden biliyordum. Aslında burası onun değil kayınpederinin eviydi. Bir Antakya yerlisi olarak Hüseyin, Konstantinopolisli varlıklı bir tüccarın tek kızıyla evlenerek ticari geleceğine sağlam kapılar açmıştı. Şehrin içinde olmasına karşın ev, Marmara Denizi'nin kıyısında Langa Bostanı'ndaydı. Yüksek duvarların arkasındaydı ve güzel bir bahçesi vardı. Ortada yeni yeni meyve vermeye başlamış büyük bir incir yükseliyordu. Üzerlerinde hala limon ve portakallar olan ağaçlar, zamanı gelince ortalığı renk ve kokuya boğacak olan güller ve mimozalarla sarılmıştı. Saksıdaki yasemin tomurcuklanmıştı ve şimdiden yaşlı, gün görmüş bir kadının parfümü gibi bahçeye kokusunu salmaya başlamıştı bile. Ev, belki Konstantinopolis'in yeni zenginlerinin gözünü kamaştıracak cinsten değildi. Ama ahşap yapısı doğayla bütünleşiyordu. Girişteki sütunların süslemeleri daha çok Rum işine benziyordu. Sanıyorum fetihten önceye kadar gidiyordu evin yaşı. Kafeslerle korunan ikinci kat pencereleri hareme aitti. Orada kaldığım sürece selamlığın beyaz badanalı, halılar ve minderlerle döşenmiş üç odasından başka bir yer görmedim. Odalardan biri denize bakıyordu. İki duvar boyunca yerleştirilmiş divandan irili ufaklı gemiler seyredilebiliyordu. Karısını tabii ki asla görmedim. Ama oğluyla karşılaştım. Hatırlamadığı babasına hoş geldin demesi için bu küçük oğlan haremden dışarı gönderilmişti. Altın dişini göstererek gür kahkahalarla gülen adamdan korktuğu belli oluyordu. Yeni giydiği kırmızı ipek gömleği lekelenen ufaklık ağlamaya başladı ve hemen gerisin geri götürülmek zorunda kaldı. Hüseyin gerçek bir saygıdeğer beyefendiydi. Karısı da bunun belli ki farkındaydı. İkili uzun bir aradan sonra şefkatli bir sevgi ve saygıyla yeniden buluşmuşlardı. Bunu daha önce pek az çiftin paylaştığını görmüştüm.